Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah, 2. Selim, yazarı Cahit Ülkü, 18. Ayrım. Yasef 1558 yılının Nisan ayı ortalarında beklenmedik zamanda Manisa'ya geldi. Heyecandan yanakları alaldı ve yaramaz çocuklar gibi kıpır kıpırdı. Hayrola diyerek onu karşılayan Selim, sakinleşte, nedir bu heyecan onu anlat deyince, Yasef muştusunu bir çırpıda dışa vurdu. Vaat edilmiş topraklarda Yahudi yerleşim merkezi kurmak için padişahtan izin aldım. Padişah, yıllık 1000 duka gibi göstermelik kira karşılığında Tiberia kentini bana verecek. Ardından cebinden çıkardığı ruloyu şehzadeye uzatıp, geçerli olabilmesi için bu fermanı mühürlemen gerekiyor dedi. Selim şaşkınlıkla, bir şehzade padişah fermanını mühürler miymiş? Bu da neyin nesi diye kekeledi. Yasef omuz büzdü. Selim dik dik bakınca da açıklamak zorunda kaldı. Ayrıca oğlun Murat Han da fermanı mühürlemeliymiş. Selim tuhaf tuhaf bakınca ekledi. Annem böyle istedi. Böylece ferman 3 nesil boyunca geçerli olacakmış. Yazarın notu. Kayıtlarda fermanın Selim ve oğlu Murat tarafından imzalanmasının istendiği belirtilir. Osmanlı'da böyle usul yoktur. Bu görülmedik durum, son Hazaryalı'daki ve burada ayrıntılaşan tez açısından önemlidir. Tiberia'da Yahudi yerleşim merkezi kurma izni verilmesi Osmanlı tarihinde ilk ve tektir. Abdülhamit, paraya en çok ihtiyaç duyduğu günlerde, büyük paralar karşılığında da olsa Theodor Herz'e böyle bir izin vermemiştir. Bu sav, Osmanlı kaynaklarınca doğrulanmamakta, hatta saray kayıtlarında Abdülhamit ile Herz arasında görüşme olduğuna ilişkin hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu iddiayı Theodor Herz ileri sürmektedir. Selim, Hürrem'in hayata sarılışına bakarak, Azrail'in onun semtine uğramaya cesaret edemeyeceğine inansa da titrek sesle, ''Validem nasıl?'' diye fısıldadı. Galiba annesinin sağlığıyla ilk kez ilgileniyordu. Yasef hüzünle mırıldandı. Buraya gelmeden önce beni çağırdı. Seni yalnız bırakmamamı, hep yanında olmamı istedi. O an dudaklarındaki tebessümün hangi duyguyla beslendiğini anlayamamıştım. Gerçekten de kısık gözlerin buzlu bakışlarıyla bütünleşen o uçuk tebessümün ne anlama geldiğini hiçbir zaman bilemeyecekti. Hatta Hürrem'in ebedi yolculuğuna çıkışının ardından yıllar geçtikten sonra bile o süzgün çehredeki gizemli tebessüm belleğinde çakılı kalacak, onun anlamını yıllar boyunca boşuna çözmeye çalışacaktı. Birkaç iç çekişin ardından son aylarda hızla zayıfladı. Havalanmak için olsun dışarı çıkmıyor. Eski püskü şeyler giyip saçlarını doğru dürüst taramıyormuş. Her şeyin adını karıştırıyor. Örneğin elmaya portakal diyormuş diye devam ediyordu ki Selim avuçlarını yeter dercesine gerip onu susturdu ve ayağa kalktı. İleri geri yürüdü, tekrar yerine oturup konuyu değiştirdi. Peki, Tiberia'yı yerleşime uygun hale getirecek parayı bulabilecek misin? Fransa kralından tahsil edeceğim alacağımı bu işe harcamaya hazırım. O halde hazırlıklara başlamalısın diyen Selim, fermanı mühürlemek için mum eritmeye başlarken mırıldanarak devam etti. Parasal yönden sıkışırsan bana başvur. Bir süre düşünüp ekledi. İstanbul'a dönünce validemle görüşüp ona seni desteklediğimi söyle. Sonra odasına yöneldi. Orada karmaşık duygularla dolu, dipsiz bir gece geçirdi. Hürrem'in yıkıklığını yüreğinde hissetmişti. Ama Yasef, söylediklerini annesine aynen aktardığında, zavallı kadın yaşama yeniden bağlanacaktı. Böyle düşününce, geç saatlerde de olsa dingin bir uykuya daldı. Ne var ki, Selim'in düşü gerçekleşmeyecekti çünkü, ertesi gün padişahın yanından gelen haberci, Hürrem Sultan'ın 8 Nisan 1558 günü sabaha karşı, Allah'ın ancak cennetli kullarına bahşettiği derin huzurla eski sarayda Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu ona bildirecekti. Selim odasına kapandı. Günbedek gündeme düşen bu haberle birlikte, müthiş giziyle baş başaydı. Ot bitmeyen kepir steplerde dımdızlak kalıvermişti sanki. Garipsenecek şekilde yorgundu. Sık sık bomboş avuçlarına bakıyordu. Gençliğinin güzelim günlerinden geriye ne kalmıştı? Alıştığı şeylerdi başkaldırı, nefret, kin ve öfke. Ama hepsi gitmişti. Bu ölümden başka şey olmalıydı. Dünyanın en çok sevilmiş kadını olmanın mutluluğunu tadarak sınırsız kudrete erişmiş ama yaşamına yön veren amacına doğru tek adım atamamıştı. Uyku arasında bunları düşünürken sıçrayarak uyanıyor, sonra yatağında bağdaş kurarak bir elinin yumruğuyla ötekinin avucunu dövüyor da dövüyordu. Selim, fermanla ilgili girişimlere çabucak başlaması için Yasef'in İstanbul'a dönmesi konusunda ısrarcı oldu. Onun Manisa'dan ayrıldığı gün, Ataullah Efendi belki de ilk kez çağrılmadan Selim'in yanına vardı, başını ağır ağır sallayarak. Annesi ölen, köküyle bağının koptuğunu sanır. Ama ölüm korkunç şey değil, dedi. Selim boş bakışlarla uzaklara bakarak mırıldandı. Ölümden korkmuyorum, ondan nefret ediyorum. Ataullah Efendi kendi kendisiyle konuşur gibiydi. Fi tarihinde Eflatun derler bir ermiş kişi yaşamıştı. Ölüm belki de Allah'ın insana bahşettiği en büyük iyiliktir. Ve ben kötü olduğuna emin olduğum şeylerden korkup, iyi olmadığını kestiremediğim şeylerden korkmam, derdi. Ondan esinlenerek şu söylenebilir. Kötü olmadığını kestiremediğimiz şeylerden nefret etmeyelim. Ölen hiçliğe, yokluğa erip hiçbir şey bilmez mi oluyor? Sonsuza dek yitip gidiyor mu? O ermişten başka soru. Yoksa ölüm değişim mi? Deliksiz, düzsüz uykuysa o ne eşsiz kazançtır. Eğer geçitse ölüm, orada toplanacaksak hep ölümden büyük iyilik var mıdır? Selim'in ağzından bir ıhlama sızdı. Sırat köprüsünde toplanmaksa bu, hiç de iyilik olmasa gerek. Günahtan korkanlar cennete geçerlerken, korkmayanlar cehennemin içine düşecekler. Ne feci ayrılıktır bu. Ataullah Efendi hayır dercesine işaret parmağını sallayarak, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, eğer insanoğlu günahtan arınıp melek mertebesine varsaydı, Allah sizi yok eder, insanı yeniden yaratırdı diye buyurduğuna göre, günahtan korkmak günahtır. Çünkü insanlar, melekler gibi günahsız olaydı, ne dine, ne peygambere, hatta ne de Allah'a ihtiyaç kalırdı. Hazreti İsa insana bakarak demiştir ki, böylesine büyük zenginlik, böylesine sefilliğin içine nasıl konmuştur? Yani insanın hamuru günahla yoğrulmuştur ve korkulacak şey günah değil, sevap işlememektir. Korkmak. Sık sık korkuyorum ve korktuğum için utanıyorum, diye mırıldandı Selim. Ataullah Efendi'nin sesi uzaklardan gelir gibiydi. Herkes korkar. Ama korkup kaçan, korkak, korkup direnen, kahraman olur. Korku, Allah'ın insana bahşettiği koruyucu zırhtır. Secde suresine göre insan Allah'ın nefasıdır. Yazarın notu: Secde, ayet 9, nefa, 1, güzel koku, 2, rüzgarın bir kez esmesi, 3, üfürük, nefes, üfleme. Ve bizde olan her şey gibi korku da Allah'tandır. Allah'ın üfürdüğü nefessek biz, bu ne pis kokulu nefestir, diye bağırdı Selim. Ataullah Efendi istifini bozmadı. Gizemli gülümseyişini gene dudaklarına kondurmuştu. Araf suresine göre insan hayvanlardan sapık ve berbattır. Ama İsra suresinin bir ayetinde Allah, biz insana yarattıklarımızdan çoğundan üstün kıldık, der. O halde insan yaratılanların birazından aşağıdadır. Bana sorulursa olgunlaşma bahçesindeki yolculukta mükemmele, yani Allah'a doğru yürümeye irademizle katılmamız için eksikli yaratıldık. Bazen şunu merak ederim, Allah insanı neden yarattı? Bu soruyu tasavvuf düşüncesi şöyle yanıtlıyor. Yaratılıştan önce her yerde mutlak karanlık, sessizlik ve hiçlik vardı. Allah kudretinin ve güzelliğinin fark edilmesini istedi. Ama bunun için neyi yaratsa beğenmiyordu. Sonra aynayı yaratıp ona baktı. Ancak oradaki akis kendisini anlayabilirdi. Fiske vurduğu ayna tuz buz oldu ve her parçadaki görüntünün ışığıyla evren aydınlandı. Allah aynanın her zerresinde kendini gördü ve ona insan dedi. Ataullah Efendi konuyu değiştirmek için dünya işlerine döndü. Yasef Efendi'nin geliş nedeni hakkında söylentiler çok. Bunun doğrusunu ancak şehzademden öğrenebilirim diye düşünüyorum. Selim kayıtsız tavırla onu yanıtladı. Yahudi yerleşimi kursun diye padişah Harap Tiberya kentini ona vermiş. Ataullah Efendi irkildi. Pürüzlü sesiyle, ama bu tehlikeli bir durum, dedi. Selim, 3-5 Yahudinin tehlikesi ne olabilir ki, deyince Ataullah Efendi, şundan çok korkarım, zulüm görenler zamanla zalim olurlar dedi. Üçüncü bölüm. Kurt Kapanı. Yasef Nasi'nin Manisa'ya yeniden gelişi üzerinden 10 gün geçmişti ki bir olay Selim'i çileden çıkardı. Şehzade Bayezid'e lalalık yapan Lala Mustafa Paşa, Sokollu'nun akrabası olduğu için kendisine kinlenen Rüstem Paşa tarafından Selim'in lalalığına atanmıştı. Adam sakıngan davranarak hemen Selim'in huzuruna çıkmayıp saray ağası aracılığıyla durumu şehzadeye sunduğunda Selim ayağa fırlayarak bağırdı. Rüstem Bayezid'in casusunu koynumuza sokuyor. Bu pezevengin tiz boynu vurula. Saray ağası sararmış yüzüyle dışarı çıkıyordu ki Yasef Selim'in kulağına fısıldadı. Şehzadem emrini 10 dakika ertelerse ve onunla yalnız kalırsak söyleyeceğim var. Selim ağaya dışarıda beklemesini emretti. Yalnız kaldıklarında Yasef Selim'e sokuldu. Rüstem'in yerinde olsam öfkelenip herifi katledesin diye rakibimin akrabasını sana gönderirdim. Adamı katlettirince babana karşı gelmiş olacaksın. Sokollu senden uzaklaşacak. Bu işi annen öldükten sonra yapardım ki seni koruyacak kimse olmasın. Kurulan tuzağı anlayınca hırsla yerinden fırlayan Selim'in dudaklarından domuz herif, şeytanın piçi sözcükleri döküldü. Yasef gülümseyerek onu kendi silahıyla vuralım dedi. Selim merakla nasıl diye sorunca devam etti. Lala'yı avucumuza alarak. Herifi size bağlayıp Beyazıt'ın sırlarını ifşa ettirmeliyiz. Sevinçle yerinden sıçrayan Selim, ellerini çırpınca içeriye dalan saray ağasına, Lala Paşa tiz huzura gelsin dedi. Ne var ki, paşa sırra kadem basmıştı. Hayatının güvencede olduğu etrafa yayılsa da adamın izine rastlanmıyordu. Sonunda Selim, Yasef'e, yer yarıldı, herif içine girdi. Boynunun vurulmasını emrettiğimi iki kişi duydu dedi ve homurdanarak ekledi. Adama bunu sen söylemediğine göre saray ağası söyledi. Demek ki saray ağası onun yakını. Şimdi ben bu ispiyoncuyu nasıl konuşturacağımı bilirim. Yasef hemen atıldı. Ben ağayı konuştururum. Yalnız paşaya vaatlerde bulunmama izin ver. Yanılmamışlardı. Lala Paşa bulunmazsa hayatının tehlikeye gireceğini, dedikoduları Rüstem'in yaydığını öğrenince şehzadenin değiştiğini vaatlerle bezeyerek anlatan Yasef ağayı yola getirdi. Bir akşam ortalıktan el ayak çekilince tenteli ot arabasıyla varoşlardaki köhne bir eve gittiler. Ağa eve önden girdi. Sonra çıkıp paşanın onu beklediğini söyledi. Sen arabayı alıp dön diyen Yasef hemen eve daldı. Sapsarı yüzüyle sedirde büzülüp kalmış paşa gözlerini kırpıştırıyordu. Yasef paşayı kucaklayıp vira konuşmaya başladı. Fitneciler şehzademin eşiğini aşındırdılar. Güya Rüstem seni casus olarak göndermiş. Ona dedim ki, anneniz Lala Paşa gibi muhterem zatı yanınızda görmek isterdi. İhtimaldir ki, padişahımız onun vasiyetine uymak için bu tayini buyurdular. O zaman şehzade pek üzüldü. Koynundan çıkardığı kozağı 3 kez öpüp alnına değdirdikten sonra paşaya uzattı. Fermanda şehzadenin onu esaslı bir ulufeyle sır katipliğine atadığı övgülü sözlerle yazılıydı. Fincan gibi açılmış gözleriyle böcül böcül Yasef'e bakan Mustafa Paşa'nın yüzü kıpkızıl kesilmişti. Yasef ona sokularak, ''Hangi şehzade dostlarından yardım almadan padişah olmuş ki? Ama şehzademizin benden başka işe yarar yakını yok.'' deyip sustu. Paşa kulaklarını dikmişti. Yasef ona doğru eğilerek fısıldadı. ''Şimdi bir dost edinebilir. Rüstem'i de çelmeleyecek, ebedi bir dost.'' Paşa yerinden fırlayıp odadan çıkınca Yasef dona kaldı. Adam ürküp kaçmış mıydı? Onun arkasından gitmek için davransa da vazgeçip yerinde kaldı. Bitti derken her şey alabora mı olmuştu yoksa? Az sonra paşa elindeki tepside kuru yemiş ve meyveler bulunan adamla içeri girince rahatladı. O gece gün ışırken heyecandan içi pırpır eden Yasef, kurduğun kurt kapanından kimse kurtulamaz dedi ve uzun uzun esnedikten sonra devam etti. Yarın güzel bir gün olacak. Bu güzelliğin tadını çıkarmak için uyumalıyım. Selim'i, amber ve gül suyuyla kokulandırılmış odasında, rahlenin başında Kur'an okurken buldular. Selim, 1-2 dua mırıldandıktan sonra dizlerine tutunarak kalktı. ''Hoş geldiniz ağalar, divana oturun.'' dedi. Lala Paşa süklüm püklüm bir köşeye ilişti. Yerine geçen Selim kaşlarını çatarak, ''Beni yordun paşa'' dedi. ''Bugünlük seni affediyorum. Lakin yine kaybolmak yok.'' Yasef konuşmakta zorlanan paşayı rahatlatmak için atıldı. Sabaha dek paşayla konuştuk. Bayazıt Han hakkınızda şer düşünürmüş. Lala, şere şerle karşılık vermeli ki saltanat şehzademize nasip olsun der. Selim suratını astı. İçinde sevinç kıpırtıları dolaşsa da kolay lokma olmak istemiyordu. Biz paşayı kardeşimize yakın bilirdik. Şimdi ne oldu da saf değiştirdi? Korkudan titreyen adamın yerine kendinden emin biri gelmişti. Paşa başını eğdi. Kainat kadar geniş, güneş gibi feyizde, mertebesi zuhal yıldızı efendimiz haklı bir soru buyurdular. Muhterem valideniz merhume Kur'an'a el bastırıp sadık hizmetkarınız olacağıma dair bana yemin ettirmiş idi. Rüstem başıma bela getirmek için beni yanınıza gönderince, işte yeminimi yerine getirmem için fırsat çıktı dediydim. Yasef içinden, seni hınzır herif diyerek araya girdi. Paşa, Rüstem Bayazıt'a eğilimli olduğundan, padişah vefat edince keder verici hal olur diyor ve buraya gelmeden Bayazıt Han'a yazdığı mektubu ona göndermek istiyor dedi ve Lala'nın koynundan çıkardığı mektubu kaparak Selim'e uzattı. Selim mektubu okumaya başlarken Lala Mustafa Paşa gafletle saltanat nice müyesser olur diye mırıldandı. Paşa, Bayazıt'a karşı beslediği sadakatinden söz eden mektubunu beyitlerle süslüyor, onun padişah olması için dualar ediyordu. Güya Selim, Bayazıt'ın Kütahya'dan Manisa'ya hububat gönderilmesini yasak edişini acınaklı cümlelerle babasına şikayet etmiş, kardeşinin Amasya'ya gönderilmesini istemişti. Selim'i gidermek için elinden geleni yapmaya hazır halde emir beklediğini belirterek mektubunu bitiriyordu. Paşa ona ikinci mektubu uzatırken, Bayazıt'ın İstanbul'da casusları var. Dediklerime inanması için sözünü ettiğim şikayeti gerçek kılmak gerekir dedi ve ikinci mektubu uzattı. Selim'in ağzından padişaha yazılan bu mektupta şehzade, kardeşinin yasağı nedeniyle bağcılıkla uğraşan Manisa halkı açlıkla yüz yüze geldiği için gelirini buğday nakline harcadığını yazıyor. Bayazıt'ın yevmiyeli askerleri ödeme yapabilmek amacıyla Balıkesir sancağını istediğini belirtip kardeşinin baskınından korktuğunu dile getiriyor. Çarenin padişahça bilineceğini söylüyordu. Mustafa Paşa'nın hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadığını gören Selim, kendi ağzından padişaha yazılan mektubu katlayıp cebine yerleştirdikten sonra ''İmdi göreyim seni. Her nice bilirsen, nice makul görürsen tedbir senindir. İnşallah tat müyesser olunca vezir-i azamlık baş hakkındır.'' diye mırıldandı. Ertesi gün yola çıkan Yasef bu mektubu padişaha vermek üzere yanında götürüyordu. Bir hafta sonra da Lala Mustafa Paşa'nın adamı öteki mektubu Bayazıt'a iletmek için Manisa'dan ayrıldı. Bayazıt'tan hemen gelen yanıtı Lala Mustafa Paşa açmadan Selim'e götürdü. Şehzade Paşa'nın önerilerine balıklama atlıyor, ona önemli makamlar vaat ederek elinden geleni yapmasını emrettikten sonra ne yapması gerektiğini soruyordu. Ertesi sabah Lala yeni mektubu Selim'e verdi. Paşa, padişaha yakışanın meydan okumak olduğunu vurgulayarak Selim'i Bayazıt'ın güçsüz ve beceriksiz bir kumandan olduğuna inandırdığını, onu ağır hareketlerle aşağılarsa kolayca er meydanına çekeceğini ve böylece tek şehzade olarak kalacağını yazıyordu. Selim uzun uzadıya düşündükten sonra itiraz etti. Peki bizi er meydanına çağırırsa ne olacak? Onunkiyle başa çıkacak ordumuz yok ki. Lala Mustafa Paşa şeytanca gülümsedi. İlk önlem Sultan Bayazıt'ı padişahın gözünden düşürmek ve padişah buyruğundan çıkararak isyan ettirmektir. Gönlünde gıllı gış olmayan saf kalpli şehzade Selim'e gönderdiği ikinci mektupla onu karılar gibi gammazcılık yapmaktan vazgeçmeye ve er meydanında boy ölçüşmeye davet ediyordu. Mektupla birlikte ağabeyine kadın donu ve entarisi, renkli tenekelerden alın çatkısı olan hotozla öreke hediye etmiş ve mektubunu şöyle bitirmişti. Erkeksen ordunu topla karşıma çık. Ama sende erkeklik ne gezer? Cariyelerin ah Bayazıt gelse de işimizi görse dermiş. İyisi mi? Gönderdiğim donu entariyi giy, hotozu takıp yün eğir. Ama er ya da geç, oraya gelirin, seni tepeleyip cariyelerin işini görürün. Aşağılık rezil diye bağıran Selim, odada dört dönerken paşa mektubu bir çırpıda okudu. Gözleri yuvalarından fırıldak gibi dönen adam, neredeyse zil takıp oynayacaktı. On sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 183. Devamı 19. ayrımda.